Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Murdad 1400, Hicri Kameri 1 Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 10 Ağustos 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hüseyin ve Muharrem Ayı ve Batı Asya gelişmelerini dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İslam dünyası Hicri Kameri 1 Muharrem tarihine girerken, Hizbullah lideri Nasrullah, Muharrem yas merasimleri ilahi büyük nimetlerden biridir dedi. Tüm General Selami düşmanın şüphe ve belirsizlik yaratarak işleri alt üst etmeye çalıştığını söyledi. İran, Amerika ve İngiltere'nin asılsız iddialarını reddetti. Türkiye'de koronavirüs salgını giderek yaygınlaşırken son 24 saatte 117 kişi daha hayatını kaybetti. Abdülmelik el-Husi, Suudi Arabistan'ın haccı yasaklamasını Allah'ın evine hakaret olarak niteledi. Şimdi haberler.
Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Ehl-i Beyt imamların üçüncüsü, Cennet Gençlerin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın matem günlerinin başlaması nedeniyle Kutsal Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Aleyhisselam türbesinin yeşil bayrağı ve mutahhar mezarı çevresindeki zarihin örtüsü düzenlenen törenle siyah bayrak ve örtüyle değişti. Söz konusu tören her yıl Muharrem ayı başlaması ve İmam Hüseyin Aleyhisselam matem törenlerinin başlaması nedeniyle Meşhed kentinde ve Rezevi Mübarek türbede düzenleniyor. Kubbe ve zarih ile minarelerdeki siyah bayrak, İmam Rıza Aleyhisselam'ın şehadetinden 3 gün sonra, yani Hicri Kameri 3 Rebiül Evvel tarihine kadar asılı kalacaktır. Muharrem ayının başlaması ile İmam Hüseyin Aleyhisselam için matem bayrakları evlerde ve camilerde de asılacaktır. Bugün Hicri Kameri 1 Muharrem 1443. Hicri Kameri 61 yılı Muharrem ayı 10. günü Aşura'da Kerbela olayında şehit edilen İmam Hüseyin Aleyhisselam, kendi eşsiz fedakarlığı ile tüm dünyaya özgürlük ve izzet dersi verdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela olayında açıkça "Benim hedefim İslam karşısı hükümeti rüsva etmek ve marufa emretmek ve münkeri nehyetmeyi canlandırmak ve zulme karşı direnmektir" buyurdu.
İslam Dünyası Hicri Kameri 1 Muharrem'e girerken Muharrem ayının birinci günü merasimi İstanbul Zeynebiye'de Ehl-i Beyt dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Caferi Müslümanlar özellikle Türkiye'de bir kez daha Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehadetini almak için matem merasimleri düzenleyerek bugünü andılar. Merasime katılanlar okunan merselerle gözyaşlarına boğuldu, sinelerini vurarak Ehl-i Beyt'in acısını yüreklerinde hissetti. Muharrem ayının ilk gecesinde İstanbul'da binlerce Şii ve Ehl-i Beyt aşığı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın adını dile getirdi. Merasim sağlık protokollerine uygun bir şekilde yapıldı. Muharrem ayının Müslümanlar arasında ayrı bir yeri bulunurken Türkiye'li Caferi ve Ehl-i Beyt aşıklar da Muharrem ayı münasebetiyle çeşitli matem merasimleri ve etkinlikler düzenliyor.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri pazartesi gecesi Dünya Özgürlükçülerin Efendisi'nin matem günleri vesilesiyle yaptığı konuşmada Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişlerini anma merasimleri olan Aşura merasimleri için Allah'a şükretmek gerektiğini söyledi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Nasrullah Muharrem ayına girilmesi münasebetiyle yaptığı konuşmada Muharrem ayının matem ayı olduğunu, zira böyle bir ayda Şia Müslümanlarının üçüncü imamı Hazreti Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehit edildiğini belirterek bu matem merasimlerinden dolayı Allah'a şükretmek gerektiğini, zira bunun çok büyük ilahi nimetlerden olduğunu söyledi. Hizbullah Genel Sekreteri yaz törenlerinde sağlık protokollerine uyulmasını tavsiye ederken, korona tehlikesine dikkat çekerek herkesin uygun işbirliği ve davranışla yaz ve sağlık nimetlerine şükretmesi gerektiğini kaydetti.
İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşman şüphe ve belirsizlikler yaratarak toplumda gerginlik ve endişe çıkarmak hedefinde ve bu surette işleri alt üst etmeye çalışıyor dedi. General Hüseyin Selami bir grup medya yöneticileriyle Muhabirler Günü münasebetiyle yaptığı samimi görüşmede bilgi ve haber alanında başta mücahitler olmak üzere İslam İnkılabı şehitlerinin anısına ülke gazetecileri ve basın mensuplarının İslam İnkılabı'nın habercileri olduğunu belirtti. Tüm General Selami Batı medya savaşının birbiriyle bağlantılı bir düzey oluşturarak karar veren farklı zihinlerin toplamından yola çıkarak tasarlandığını belirtti. Ve düşman şüphe ve muğlalık yaratmaya çalışarak bizim maksadımızı bozmaya çalışıyor ve böylece toplumda gerilim ve kaygı yaşatmaya çalışıyor dedi. Gazetecilerin ve medyanın çağdaş dünyada rolü ve konumuyla ilgili gerçekleri ifade etmede ve düşmanın medya savaşıyla yüzleşmede etkili yöntemler kullanımına ihtiyacı olduğunu belirten Selami, bugün bir bakıma dünyayı gazeteciler yönetiyor, özel haberlerle veya kelimeleri bir araya getirmek suretiyle hem endişeyi hem de iç huzuru sağlayabilirler dedi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı Siyonist rejim yetkililerinin İran'a yönelik son açıklama ve tehditlerine de tepki göstererek gerçek şu ki onları yok etmek için onlardan yanlış bir hamle bekliyoruz dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve İran Temsilciliği Yardımcısı Zehra Erşadi, Amerika ve İngiltere'nin Güvenlik Konseyi toplantısında İran'a karşı ileri sürdüğü asılsız iddiaları ve siyasi güdümlü iddiaları yalanlayarak, "Bu iddialar Siyonist İsrail'in iddialarının tekrarıdır. Bu iddiayı doğrulayacak kesin bir kanıt yok," dedi. İran'a göre Zehra Erşadi, Amerika Dışişleri Bakanı ve İngiltere Savunma Bakanı'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin pazartesi günkü Uluslararası Barış ve Güvenliğin Korunması Deniz Güvenliği başlıklı toplantısında yaptığı suçlamalara tepki olarak Amerika Dışişleri Bakanı ve İngiltere Savunma Bakanı'nın suçlamalarına tepki gösterdi ve Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki yabancı güçler, bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığın her zaman ana kaynağı olmuştur ve İsrail tarafından da dahil olmak üzere uydurma haberler ve asılsız iddialar bu gibi kabul edilemez bir varlığı veya saldırıyı haklı çıkarmak için kullanılmıştır dedi. Erşadi 2 yıldan kısa bir süre içinde Siyonist İsrail rejiminin bölge sularında petrol veya insani mal taşıyan ondan fazla ticaret gemisine yönelik saldırılarını bu gibi yalan ve asılsız iddialarla gizleyemeyeceğini söyledi. İran Büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler Temsilcisi Yardımcısı, Siyonist bir şirkete ait Mercer Street adlı gemiyle ilgili olarak attığı iddialarla, korsan rejimin bölgedeki diğer istikrarsızlaştırıcı ve maceracı diğer faaliyetlerinden uzaklaştıramayacağını ve kamuoyunu aldatamayacağını söyledi. Aldatma ve yalan politikasına ek olarak ırkçı İsrail aynı zamanda sahte operasyonlarında ustasıdır diyen Erşadi, Güvenlik Konseyi'nin İsrail rejimi tarafından sistematik uluslararası hukuk ihlallerine karşı uzun süredir devam eden eylemsizliğine son vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Viyana merkezi uluslararası örgütlerde Rusya'nın daimi temsilcisi pazartesi günü Twitter'da Viyana'da nükleer anlaşma yeniden ihya etmekle ilgili müzakerelerin yakında yeniden başlayacağını umduğunu belirten bir mesaj yayınladı. Mihail Ulyanov Twitter'da İran tarafı hazır olur olmaz kapsamlı ortak eylem planına ilişkin Viyana görüşmelerinin yeniden başlamasını bekliyoruz ve bunun birkaç hafta içerisinde gerçekleşmesini umuyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün Viyana görüşmelerinin yeniden başlama zamanlaması hakkında bir soruya İran'ın Viyana görüşmelerinden hiçbir zaman ayrılmadığını ve sürecin müzakere ekibinde olası değişikliklere yol açacağını söyledi. Şimdiye kadar Amerika'nın Viyana'daki nükleer anlaşmayı geri getirmesi amacıyla anlaşmaya dahil olan diğer ülkelerin katılımıyla 6 tur müzakere yapıldı. Bu bağlamda Tahran, Washington tarafından tüm tek taraflı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması ve bunların İran tarafından doğrulanmasının bu konuda bir anlaşmaya varmasının şartı olacağını ifade etti. Amerikan Başkanı Biden'ın yönetimindeki yetkililer, Amerika'nın İran'a yönelik maksimum baskı siyasetlerinin yenilgiye uğradığını bildirselerdi ancak şimdiye kadar anlaşmaya dönmek için gerekli adımları atmayı reddettiler.
Yunanistan Cumhurbaşkanı, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in göreve başlamasını tebrik etti. İran Cumhurbaşkanlığı Enformasyonu Ofisi'ne göre Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Saklaropoulou, pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in göreve başlamasını tebrik ederken, iki ülke arasındaki ilişkileri dostane, tarihi ve karşılıklı saygıya dayalı olarak nitelendirdi. Katerina Saklaropoulou, İran Cumhurbaşkanı'na tebrik mesajında, halkımızın yararına ve bölgenin ötesinde istikrar, güvenlik ve refah için ilişkiler geliştirmeye devam edeceğimize eminim dedi. Daha önce de Avusturya, Fransa, Hırvatistan, İngiltere, Sırbistan ve İsviçre'de dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi Cumhurbaşkanı Reisi 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferden dolayı tebrik eden ayrı mesajlar göndermişti.
Libya'nın yeni başbakanını ağırlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'dan borcunu ödemesini istedi. Erdoğan, Libya geçici hükümetini savaşın parçaladığı ülkede faaliyet gösteren şirketleri 1.1 milyar dolarlık borcunu ödemeye çağırdı. Erdoğan, söz konusu talebi Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid El-Dibeybey ile yaptığı görüşmede dile getirdi. Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybey'i İstanbul'da karşıladı. Vahdettin Sarayı'ndaki taraflar arasındaki görüşme basına kapalı olarak yapıldı. Libya Başbakanı Türkiye ziyareti, Libya'nın doğu-batı hattının ülkenin birliği yönünde açılmasının ardından gerçekleşti.
Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkedeki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Bilindiği gibi Türkiye ormanlarındaki yangınlar 3 hafta önce başta Antalya olmak üzere 2 ilde Adana'da başladı. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya başta olmak üzere birçok ülke Türkiye hükümetinin yardımına koşmak için yangın söndürme uçakları, helikopterler ve itfaiye ekipleri gönderdi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs için son gelişmeleri ve Türkiye günlük korona tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 117 kişi daha yaşamını yitirdi. 23.731 vaka tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise vaka sayılarını Twitter'dan duyurdu. Bakan Koca, vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı asla ihmal etmemeliyiz mesajını paylaştı. Bu arada Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Atanevzat Yalçın, bayram sonrası COVID yoğun bakım ünitesi ve pandemi servisinde yoğunluk yaşandığını belirterek özellikle yatan hastaların %80'den fazlası aşılanmamış dedi.
Terörist İsrail ordusu Gazze şeridi sınırı yakınında askeri tatbikatlar yapıyor. Fars Haber Ajansı'na göre terör rejimi İsrail ordusu direniş korkusuyla pazartesi akşamından çarşamba sabahına kadar Gazze şeridi sınırları yakınında askeri tatbikatlar yapıyor. Bu askeri tatbikata İsrail askeri araçlarının Siyonist şehri Aşkelon'un güney kısmına ilerlemesi, aydınlatıcıların yakılmasıyla aynı anda tatbik edilecektir. Dün Siyonist rejim ordusunun Güney Birliği komutanı Eliezer Toledano, Gazze şeridi halkına hitaben yaptığı açıklamada Gazze şeridinin eylemlerini misillemede bulunacağı ve kontrol döneminin başladığı konusunda uyardı.
İşgalci Amerikan güçleri çalıntı Suriye petrolüyle yüklü kamyonlardan oluşan bir konvoyu Elbelit'teki gayrimeşru sınır geçişi üzerinden Irak'a doğru çıkardı. Yerel kaynaklar sana muhabirine yaptıkları açıklamada işgalci Amerikan güçlerinin petrol tankerleri, kamyonlar ve zırhlı araçların bulunduğu 80 araçtan oluşan bir konvoyun Elbelit sınır geçişi üzerinden Irak'a doğru çıkardığını bildirdi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Amerika'nın Kuzeydoğu Suriye'deki petrol sahalarından yasa dışı olarak ayda 30 milyon dolardan fazla petrol kaçırdığını söyledi.
Irak Başbakanlığı Fransa Cumhurbaşkanı'nın bazı bölge liderlerinin katılımıyla Bağdat'ta yapılacak bölgesel bir toplantıya katılma niyetini açıkladı. Fars Haber Ajansı'na göre Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi dün yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Irak'taki toplantıya katılmak üzere Irak'a seyahat etmeyi planladığını söyledi. Eğer bu ziyaret gerçekleşirse bu Macron'un bir yıldan kısa bir süre içinde Irak'a ikinci ziyareti olacaktır. Irak Başbakanlığı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Salman ve Ürdün Kralı II. Abdullah'ın da toplantıya davet edildiğini duyurdu.
Yemen Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Suudi rejiminin korona bahanesiyle 2 yıl üst üste hac merasimini yasaklamasının Allah'ın kutsal evine hakaret olduğunu vurguladı. Husi konuşmasında ayrıca Filistinli mültecilerin Siyonist rejimle savaşını Kudüs'ün kılıcı başlığı altında ele aldı. Bu operasyon Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştiren ülkeleri rezil etti dedi. Yemen Ensarullah Genel Sekreteri ayrıca Suudi Arabistan'ın Filistinli tutsaklara cezalar vererek Siyonist düşmanla işbirliği yaptığını söyledi.
Afganistan'da Balh eyaletinin başkenti Mezar-ı Şerif'te bir bombanın patlamasıyla eş zamanlı olarak Afganistan'ın Samangan eyaletinin başkenti Eybek'in düştüğü Taliban tarafından doğrulandı. Samangan İl Meclisi yetkilisi Haşim Serveri, ilin başkenti olan Eybek şehrinin Taliban grubunun eline geçtiğini doğrulayarak, Eybek şehri Afgan birliklerinin geri çekilmesiyle savaşmadan Taliban'ın eline geçti, dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'daki insan hakları durumuyla ilgili açıklamasına karşılık olarak bazı İngiliz vatandaşlarına kişisel yaptırım kararı aldı.
Ve Amerika Başkanı dün Amerika altyapısının çok kötü durumda olduğunu itiraf etti. Biden Twitter mesajında Amerika'daki yolların 5'te 1'i ve 45 bin köprünün kritik durumda olduğunu belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye muhalefetinin erken seçim vurgusu başlığında. Türkiye Ana Muhalefet Partisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir kez daha erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesini istedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta göçmenler meselesi olmak üzere iktidar partisinin siyasetlerini eleştirerek erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi gereğine vurgu yaptı. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet liderleri daha önce de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin daha erken tarihe alınması talebinde bulunmuşlardı. Özellikle Kılıçdaroğlu daha önce Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorunlarına ve de ülke içindeki sorunların artmasına değinerek erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri meselesini gündeme getirmişti. Fakat tüm engebeli süreçlere rağmen birçok Türkiye'li uzman erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi halinde bile yine de Erdoğan'ın bu seçimlerde galip geleceğini düşünüyorlar. Örneğin Türkiye'nin ünlü gazetecileri ve Hürriyet gazetesi köşe yazarlarından Abdülkadir Selvi yapılan son anketlere değinerek Erdoğan'ın gelecek muhtemel seçimlerdeki zaferinin kesin olduğunu düşünüyor. Abdülkadir Selvi son anketlerden yola çıkarak erken seçimlerin düzenlenmesi halinde yine AK Parti ve müttefiki MHP oyların %50'sinden fazlasını alacaktır. Buna ilaveten yeni anayasaya göre Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi parlamento seçimlerinin düzenlenmesine de bağlıdır. Bilindiği üzere son Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri 24 Haziran 2018'de düzenlenmişti. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı süreci 5 yıl olarak belirlenmiştir. Her şahıs 2 dönemden daha fazla bu makamda görev yapamaz. Böylece bir sonraki Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en geç 25 Haziran 2023'te düzenlenmesi gerekiyor.
Fakat yine de anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri tarafından erken seçim kararı alınırsa bu tarihten daha erken bir Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri düzenlenebilir. Aslında Türkiye Anayasası Cumhurbaşkanlığı ve parlamento temsilcilerini erken seçim talebinde bulunmalarına hak tanımıştır. Böyle bir karar alınırsa hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento seçimleri düzenlenecektir. Anayasaya göre bu seçimler aynı günde düzenlenmelidir. Türkiye Parlamentosu'nun 600 sandalyesi bulunmaktadır. Burada siyasi alanda aktif olan partiler üyelerini meclise sokmaya çalışırlar. Hali hazırda Türkiye Parlamentosu'nda AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı çoğunluğu elinde bulundurmasından dolayı Millet İttifakı kapsamında toplanan muhalefet partiler resmi olarak erken seçim için başvuramazlar. Başka bir ifadeyle hali hazırda bizzat Recep Tayyip Erdoğan veya Cumhur İttifakı maslahat gördüğü takdirde erken seçim için adım atabilir. Yani anayasa uyarınca ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan yapılan ilk dönem Cumhurbaşkanı seçimlerinde oyların %52'sini elde ederek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. Türkiye'nin ekonomik alanda, bölgesel ve küresel alanda yaşadığı tüm sorulara rağmen yine de Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemel erken seçimlerdeki zaferi kesindir. Çünkü Türkiye'de partilerin aksine Cumhurbaşkanı halkın doğrudan oyu ile seçilmektedir. Gerçekte ekonomik sorunlar ve yönetimdeki başarısızlıklara rağmen iktidar partisi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal tabana sahip olması, özellikle de İslami ve dini çevreler tarafından desteklenmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konumunu Türkiye siyaset arenasında garanti altına almaktadır. Böylece muhalefetin meydan okumalarına rağmen yine de Recep Tayyip Erdoğan'lı AK Parti'nin müttefiki ile beraber seçimlerde galip geleceği söylenmelidir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Suudi Arabistan'ın Hamas'a karşı Siyonistlerle paralel ilerlemesi etrafında. Suudi Arabistan rejiminin Filistin'e karşı düşmanca siyasetlerinin devamında Suudi Mahkemesi 8 Ağustos günü Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas üyeleri ve liderlerine karşı adaletsiz hapis cezaları verdi. Suudi Arabistan'daki terör dosyalarına bakan özel mahkeme pazar günü Filistinli ve Ürdünlü tutuklulara ağır cezalar ve hükümler kesti. Bu bağlamda 69 Ürdünlü ve Filistinli ve de 10 Suudi vatandaşı hakkında Hamas'la ilgili 22 yıla kadar hapis cezalarına varan kararlar verildi. Suudi Özel Mahkemesi sağlık durumu iyi olmayan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Suudi Arabistan'daki temsilcisi Dr. Muhammed El-Hızır için 15 yıl ve oğlu için de 4 yıl kadar hapis cezası kesti. Bu alanda önemli olan ilk husus belirlenen cezaların nedenidir. Suudi rejimi bu kişilerin Filistin direniş hareketine mali destek sağlamak sebebiyle mahkum edildiklerini iddia etti. Gerçekte Suudi Arabistan hükümeti Arabistan'da bulunan Filistinlerin Hamas hareketini mali olarak bile desteklememesini bekliyor. Buna rağmen Muhammed El-Hızri gibi isimler bu ülkede faaliyet ve çalışma izinlerini önceki kral Abdullah bin Abdülaziz'den almıştır. Buna ilaveten mevcut Suudi Arabistan kraliyeti de bu kişilerin Filistin direnişini mali olarak desteklemesine dair hiçbir belge ve kanıt sunmamıştır. Bir başka önemli husus Suudilerin Şubat 2019'da Filistin İslami Direniş Hareketi temsilcisi Muhammed El-Hızri dahil Arabistan'da ikamet eden 60 Ürdünlü ve Filistinli tutuklamasıydı. Başka bir ifadeyle 40 aydan beri Suudi cezaevlerinde bulunmaktadır ve şimdi de bu uzun süre tutukluluğun ardından hükümler giymişlerdir.
Bu süre içerisinde söz konusu kişiler hem işkence edilmiş hem de uzun süre hücre hapsinde bulunmuşlar. Bu doğrultuda El-Gıst İnsan Hakları Örgütü verilen hükümlere tepki olarak şöyle bir vurguda bulundu. Bu hükümler toplu yargılamaların ardından verilmiştir. Hiçbiri uluslararası adil yargılama garantileri yoktur. Topluca tutuklamada suçlular işkenceye maruz kalmış, aylar boyunca hücre hapsinde tutulmuşlardır. Bir başka önemli mevzu da bu kişilerin tutuklanma ve hükümlerinin verilme zamanlamasıdır. Suudi Arabistan'da bu kişiler Şubat 2019'da tutuklandığı sırada Suudi hükümeti Siyonist rejim İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için büyük adımlar atmış ve Amerika dönem başkanı Donald Trump'ın 100 yılın anlaşması planına da destek vermeye çalışmıştır. Bu yüzden Hamas üyelerinin tutuklanması Suudi hükümetinin Siyonist rejime verdiği önemli bir hizmetti. Şimdi de verilen hükümler İsrail'i daha fazla memnun etmek içindir. Suudi mahkemesi Siyonist rejimin son haftalarda Filistinlilere karşı düşmanlığını doruğa ulaştırdığı bir dönemde Hamas üyelerine Filistin direnişine mali yardım suçlaması ile cezalar kesiyor. Bu doğrultuda Hamas liderlerinden Mahmud Ezzahar şöyle bir açıklamada bulundu. Suudi mahkemesinin kararları Siyonistlerin taleplerine yönelik bir cevaptır. Hükümler Suudi Arabistan'da siyasetlerin değişmesiyle değişti ve özel medya organları İsrail'in memnuniyetini kazanmak için harekete geçti. Bu hükümler adli karar olmaktan ziyade siyasi kararlardır. Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro Başkanı da Suudi mahkemelerinin kararlarını eleştirerek bu kararları Filistin ülküsüne saplanan zehirli hançer olarak gördüklerini ve Suudilerin Siyonist rejim İsrail'e uyma ve onlar ile dostluk kurma mesajı olarak değerlendirdiklerini belirtti. Aslında Suudi rejimin mahiyeti Siyonist düşman ile ilişkileri normalleştirmeye adeta can atıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Murdat 1400, Hicri Kameri 1 Muharrem 1443 ve Miladi 10 Ağustos 2021 Salı. Muharrem, Hicri Kameri yılının başlamasına tekabül ediyor. Bu ayda İslami ayinlerde oruç, hac, haram aylarının tayini ve yas merasimleri gibi olaylar yaşanmaktadır. Müslümanların ikinci halifesi Ömer bin Hattab döneminde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın tavsiyesi üzerine İslam peygamberinin Mekke'den Medine'ye hicreti bu takvimin kaynağı olarak addedildi. Miladi tarihin birçok İslam ülkesinde globalleşmesinden önce ve Hicri Şemsi yılının İran ve Afganistan'da kullanılmasıyla birlikte Hicri Kameri takvimi İslam ülkelerinin resmi takvimi sayıldı ve tarihi olaylar Hicri Kameri takvimi ile ilan ediliyordu. Hicri Kameri takvimi, Hicri Şemsi takvimi gibi İslam peygamberinin hicret yılıdır ki miladi 622'de Mekke'den Medine'ye hicretleri de gerçekleşti. ...84 yıl önce bugün 10 Ağustos 1937'de Çin ile Japonya arasında Çin topraklarındaki iki önemli bölge olan Tiangtse ile Kanton'un mülkiyet konusunda 2 yıllık savaş başladı. ...229 yıl önce bugün 10 Ağustos 1792'de Fransa'da devrimin yaşanması ardından ülke padişahı 16. Louis görevinden azledildi. ...228 yıl önce bugün 10 Ağustos 1793'te Fransa'da Louvre Müzesi hizmete açıldı. Bu müze 1789'da Fransa'da devrimin yaşanmasından önce sanatsal eserlerin korunduğu saltanat saraylarından biriydi. Ancak devrimden sonra umumi bir müzeye dönüştü. Yaklaşık 35 bin sanatsal eserin 8 bölümde sergilendiği ve halka açık tutulan Paris kentindeki Louvre Müzesi dünyanın en çok gezilen müzelerinden biridir. Dünyanın çeşitli ülkelerinden, özellikle Doğu ülkelerinden çeşitli eserler illegal yollarla adı geçen müzeye intikal edilmiştir. Öyle ki bu müzenin İslami sanatsal kısmında muhafaza edilen 5000'den fazla eserden sadece 2500'ü İran'a aittir. Louvre Müzesi'nin bu bölümü diğer bölümlere kıyasla en çok gezilen bölüm sayılmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Orman yangınlarıyla mücadele eden ekipler teçhizat sıkıntısı yaşadı.
Karar.
Türkiye yine kırmızı listede kaldı.
Milli Gazete.
Eski bakandan Erdoğan'a zor Somali soruları. Yandaş firma kim?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 8 Ağustos tarihli Cumhuriyet gazetesinde yangında dışa bağımlılık ama yerli milli palavracılığı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bugün sizlerle bazı notlarımı, düşüncelerimi paylaşacağım. İlki, bu iktidarın yangınlar konusunda aciziyeti üzerine hükümet başarılıydı diyerek ekranlara çıkanlardan gına geldi. Türkiye Akdeniz yangın bölgesinde iktidar bilimsel gelişmelere bilgilere sırtını döndüğü için iklim değişimi konusunda uyarılara aldırış etmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hiçbir uçağı yok. Yangın mevsiminde başlayınca ihale açıyor ve mesela Rus şirketiyle anlaşılıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İhale doğru yöntem midir? Bu nerede görülmüş? Ancak 3. dünya ülkelerinde. Yarın da ihale yaparsın, Rus şirketi uyamaz, paranı iade eder. Avrupa'da yangınlar patlar, sana yardıma gelemez. Yunanistan'ın ve başkalarının yaptığı gibi, böylece kendi başına kalırsın. Yerli ve milli söylemiyle dağları yıkan iktidar, yangın söndürmede dışa bağımlılığını savunuyor. Kendi söndürme filosu olmadıkça, hele Akdeniz artık kavrulan bir çanak ülke olunca, tüm ormanlarını tüketme eylemine girersin. Önce kendi gücümüzü yaratmalıyız. Bu kadar net. Kafaları değiştirin. Gelecek yıl benzer durumla veya daha büyük yangınlarla karşılaşabileceğimizi düşünerek, en azından hiç olmazsa bu konuda bir küçük öngörüde bulunarak önlemleri almalıdır. İktidar bu konuda da dibe vurmuş durumda. Yok sosyal medya hükümetin politikaları hususunda yalan üzerinde dedikodularda duyulmuş, hepsi palavraymış, bu medyayı adam etmek gerekirmiş, TV'ler yangınları göstermemeliymiş, yayın da yapmamalıymış, yoksa hükümet aleyhine yayınları Halk TV örneğinde görüldüğü gibi halk basarmış. Acize düşmüş bir iktidar yoğun eleştiriler karşısında yasaklamalara, tehditlere, soruşturmalara başvurarak toplumu susturmaktan başka çare bulamaz. Tabii istifa asla gündemlerinde olmadığı için otoriterlik ve susturma yöntemleri öne çıkar. Komplo teorileri tabii ki bilimsel bilgiye ve analize gerek duymayan bazı insanların hoşuna gider. Ülkeyi bu hale düşüren iktidarı olan hıncı ve saydamsızlık da bunu körükler. Ormanları kendileri yakıyor der. Uçağı yok ama bir büyük ülke olarak yangınlara karşı önlemlerini almış Putin'e telefon edip uçak ve helikopter getirmeyi bir başarı gibi sunan bir cumhurbaşkanı ve iktidar var. Dolayısıyla daha çok komplo teorilerine kapı açar. Bunlar da çok çok azlığın inancına dönüşür. Bu gibi paylaşımları bahane ederek iktidar ve elemanları terör estiriyor toplum üzerinde.
Uğur Emek 8 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde kayıt dışı ekonominin boyutu başlıklı yazısına yer veriyor. Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, işverenler, yatırımcılar, sanayiciler Suriyelilerden memnun, bazı yerlerde Suriyelilere çekin, ülke ekonomisi çöker demişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı da geçen hafta şimdi bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar demiş. Gaziantep ve Kayseri Ticaret Odaları Başkanları sığınmacıların katkılarından çok neden olabilecekleri olası soruları dile getirerek siyasetçinin kinin aksine görüş belirtmişlerdir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Siyasetçilerin konuşmalarından sığınmacıların sanayici olarak mı ya da çalışan olarak mı sanayiyi ve ülke ekonomisini ayakta tuttuklarını anlamalıydım. Sığınmacılar sanayici ise şirketleri ticaret siciline kayıtlı mı? Vergi ödüyorlar mı? Çalışanların sosyal güvenlik kurumu kayıtları var mı? Bu sorulara cevabınız evet ise ekonomik olarak şimdilik bir sorun yok. Eğer sığınmacılar kayıt dışı çalışarak sanayi ayakta tutuyorlarsa sorun gerçekten çok büyük. Nasıl mı? Gelin bir bakalım. Kayıt dışı ekonomi parasal, yasal ve idari nedenlerle resmi kurumlardan gizlenen bütün ekonomik faaliyetlerdir. Parasal nedenler vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinden ve yasal nedenler de bürokrasi ve yasal düzenlemelerinden kaçınmayı içermektedir. İdari gerekçeler, yolsuzluk düzenlemelerindeki, kurumların kalitesindeki ve hukukun üstünlüğündeki yetersizlikten kaynaklanmaktadır. Kayıt dışı faaliyetler kayıt içine alınırlarsa resmi hale gelecekler ve ülke ekonomisine gerçekten katkı sağlayacaklardır. Aksi takdirde sadece kayıt dışı faaliyetlerin sahiplerinin refahlarını arttıracaklardır. Kayıt dışı firmalar vergi ve sosyal güvenlik primi ödememekteler. Finansmana erişimi sağlamamaktadırlar ve verimsiz çalışmaktadırlar. Bu nedenle de ölçekleri küçük kalmaktadır. Kayıt dışı işletmelerdeki çalışma koşulları kayıtlı işletmelere göre daha kötüdür. Kayıt dışılığın yüksek olduğu ülkelerdeki büyüme hızları potansiyellerinin çok daha altındadır. 1991 yılında Türkiye'de kayıt dışı ekonomisinin gayri safi yurt içi hasılaya oranı %36'ymış. 2003 yılına gelindiğinde yani 12 yıl içerisinde bu oran %4 azalarak %32,07'ye düşmüş. 2003-2017 yılları arasında ise %27,2'ye gerilemiş. Bu iyi bir gelişmedir. Ancak çalışmanın yazarları Türkiye verilerinin çok dikkatli okunmasını tavsiye ediyorlar. Son 10 yılda çoğu ülke ve özellikle de Orta Doğu ülkeleri yoğun sığınmacı akınından çok etkilendi. Yazarlar kullandıkları modellerin bu gelişmelerin etkilerini hesaplayamadıklarını, bu nedenle de Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin boyutunun gerçeğinden daha düşük tahmin edildiğini söylüyorlar.
Mehmet Kara 8 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde yangında bile kutuplaştırma çıkarıldı başlıklı yazısına yer veriyor. 11 gün önce ülkemizin birçok ilinde başlayan ancak 8-9 gün sonra çoğu söndürülebilen yangınlar yüreklerimizi yakarken siyasetçiler bu durumdan da kutuplaşma çıkarttılar. Büyük bir tebriki hak ediyorlar. 44 ilde 208 ormanımız cayır cayır yanarken siyasetçiler birbiriyle uğraşmaktan, suçu başkasına atmaktan, görevleri olduğu halde bunu başkalarına yüklemekten vazgeçmediler, vazgeçmiyorlar da diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Önce yangını söndürüp sonra eksiklikleri, hataları söylemek varken maalesef bu kutuplaştırma hastalığı yüzünden büyük bir felakette sen-ben kavgası yapılıyor. Ülkede ekonomi, adalet gibi konuların düzenli ve iyi gitmesi, yangın, sel ve deprem gibi konularda önceden tedbir alma, felaket geldiğinde de organize olup bir an önce can ve mal güvenliğini sağlamakta iktidarın görevidir. Muhalefetin görevi de iktidarın yanlışlarını, hatalarını ve eksikliklerini gösterip düzeltilmesini sağlamaktır. Bir yandan güçlü devletiz, yangınla tek başımıza baş ederiz denilir, diğer yandan komşu ülkelerden uçak, helikopter kiralanıyor. Kardeş ülke Azerbaycan'dan askerler yardıma koşuyor. Bir yandan da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sosyal medyada ülkelerin bayraklarının yer aldığı teşekkür mesajı yayınlanıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte.
Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamına yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Her sene Muharrem ayı gelince bir kez daha Aşura günü ve İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamının anısı akıllara geliyor. Ve yürekleri burktuğu gibi Aşura günü için yas merasimleri hatırlatıyor. İslam dini zuhur etmeden yaklaşık 2 asır önce Mekke'de Arap aşiretlerin liderleri Arap takviminde ayların adına çeki düzen vermek ve ortak adları kullanmak üzere bir araya geldiler. Oturum İslam peygamberinin 5. kuşaktan Ceddi Kilab bin Murra'nın evinde düzenlendi. Arap dünyası bu mevsimde savaşmayı haram biliyor, bu yüzden çatışmalardan el çekiyordu. Dolayısıyla o tarihte bu ay Muharrem olarak adlandırıldı. Ve Muharrem ayının ilk günü de Kameri takviminde yılın 1. günü olarak belirlendi. İslam peygamberinin bi'setin 13. yılında Rebiül Evvel ayında gerçekleşen hicreti ile birlikte bu tarihi hadise bu ay Müslümanların tarihinin başlangıcı olarak kabul edildi. Dolayısıyla hicretin ilk yılından itibaren bu gelişme Müslümanların takviminin başlangıç yılı olarak belirlendi. Öte yandan İslam'ın İran ve Roma imparatorluklarına yayılması ve barış, haraç ve fidye gibi alanlarda çeşitli anlaşmaları imzalama zarureti daha dakik bir takvimin gerekli olduğunu ortaya koydu. Bu doğrultuda ikinci halife daha düzenli ve daha dakik bir takvimin belirlenmesi için bir istişare oturumu düzenledi. Böylece Müslümanlar ikinci halife döneminde Hazreti Ali aleyhisselamın önerisi üzerine İslam peygamberinin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günü İslami tarih ve takvimin başlangıcı olarak kabul ettiler. Ve Muharrem ayı da hac ziyaretinin sonu olması ve has özellikleri ve yine son haram ayı sayılması itibariyle kameri yılın ilk ayı olarak belirlendi. Bugün ise yeni kameri yılın ilk günü ve Muharrem ayının başlangıcıdır. Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin başında da belirtildiği gibi her yıl Muharrem ayı gelince bir kez daha Aşura günü ve İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamının anısı akıllara geliyor. Ve yürekleri buktuğu gibi Aşura günü için yas merasimleri hatırlatıyor. Kameri 61 yılında savaşmanın haram ilan edildiği ayda İmam Hüseyin aleyhisselamın haksız bir şekilde akıtılan Pak kanı üzerinden 14 asır geçmesine rağmen hala tazeliğini koruduğu gibi milyonlarca hür ve adalet talep insanın damarlarında akmaya devam ediyor. Ve Hüseyin bin Ali, salih ve zulüm karşıtı bir insan olarak haksızlıkla mücadele edenlere emsal teşkil ederken, Hazretin ve arkadaşlarının fedakarlığı yüreklerde anlatılamaz bir coşku yaratıyor. Her sene İslam peygamberinin sevgili torunu İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'da şehit düştüğü günlerin yaklaşmasıyla birlikte İran İslam Cumhuriyeti ve diğer birçok İslam ülkesinde atmosferi aniden değişiyor ve her yer buram buram Muharrem kokuyor. Kentlerin duvarlarına, evlerin kapılarına asılan pankartlar üzerinde Ehl-i Beyt fertlerinin adı yazılan rengarenk bayraklar, insanların siyah renkli elbiseleri, hepsi hüzün ve keder ayı Muharrem'in geldiğine işaret ediyor. Selam olsun Muharrem'e. İslam peygamberinin sevgili torunu İmam Hüseyin aleyhisselamın Gameri 61 yılında Kerbela'da yarattığı hamaset, beşeri hakikat ruhunu aşılayan tarih ve coğrafya sınırlarını aşan bir hamasettir. O dönemin liyakatsiz zalim hükümdarı Yezid ordusuna karşı eşit şartlarda olmayan savaş, İmam Hüseyin'in direnişini tarih boyunca herkese bir ibret yaptı. İmam Hüseyin aleyhisselam o dönemin toplumunda zulüm, adaletsizlik ve fesat durumlarını görünce Müslümanların durumunu ıslah etmek üzere kıyam etmeyi kendisi için bir farz olarak gördü. İmam Hüseyin aleyhisselam bu uğurda asla hileye başvurmadı. Hareketinin ta başından itibaren açıkça emr-i maruf ve nehy-i münker için kıyam ettiğini ilan etti. Zira o hazret Allah Resulü'nün sünneti unutulmaya yüz tuttuğunu fark etmişti. İmam Hüseyin aleyhisselam için ilahi yükümlülüğü yerine getirmek her şeyin başında geliyordu. Ve bu mantık hareketinin sonuna kadar hakimdi. Gerçekte Aşura kıyamı hangi yönden bakılırsa bakılsın, İmam Hüseyin'den güzel bir boyutu göze çarpan çok boyutlu bir harekettir. Bu hareketin bir boyutu zalim hükümdarlardan korkmamak, başka bir boyutu da fedakarlıkta doruk noktasına ulaşmaktır. Aşura kıyamının bir boyutu izzet ve onurdur. Zira İmam Hüseyin bu kıyamın sonunda katledilmesine karşın izzetliydi ve izzetli olarak tarihe geçti. Zira gerçek izzet Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamının bir başka yüzü reformcu olmaktı. Yani İmam Hüseyin aleyhisselam büyük bir reformcuydu ve canı pahasına kutsal hedefi uğruna direndi. Bu muazzam harekete şahadet, yani Allah yolunda canını vermek ve zamanın tağut gücüyle amansız mücadele etmek oldukça ilginçtir. Bu kıyamın diğer boyutlarını da etkisi altına alan daha önemli bir boyutu da Allah'a ve kıyamet gününe iman etmektir. Bu iman, İmam Hüseyin'den cesur, yılmaz, reformcu ve ebedi şehit yaratan özelliktir. İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela kıyamında tüm dünyaya kerametin ve izzeti nefsin değerini hatırlattı. İmam asla zillete boyun eğmem şiarı ve zalimlere ve zorbalara teslim olmamasıyla beraber insan kişiliği ve kerameti asla pazarlık konusu olamayacağını gösterdi. Yani eğer tüm dünya Hüseyin'e verilseydi ve karşılığında imanı, izzet-i nefsi ve hürriyeti talep edilseydi, İmam asla böyle bir alışverişe yanaşmazdı. Zira İmam insani faziletleri en iyi bilen ve kendisi bunun en bariz örneği olan biriydi. Bu yüzden en güzel ahlaki davranışları da Hüseyin'in kıyamında görmekteyiz. Tarihte belirtildiği üzere İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşları yolun ortalarında Hür bin Yezid Riyahi komutasında 1000 süvariden oluşan ordu ile karşılaştı. Hür imamın yolunu kesti ve beraberinde gelen kafileyi kuşatmak istedi. Ancak yıkıcı güneş ve çölde susuzluk Hür ordusunu perişan etmişti. İmam Hüseyin büyük bir şefkatle arkadaşlarına düşman ordusuna su vermelerini emretti. İmamın arkadaşları hatta Hür ordusunda tüm binek ve hayvanları da suladı. Aslında İmam Hüseyin aleyhisselam o sırada düşman ordusuna su verilmesini engelleyebilirdi. Ancak Hazret'in yüce kişiliği, insaniyeti, şefkati, hatta düşmana karşı bile bu şekilde davranmasına müsaade etmiyordu. Oysa o dönemde insanların arasında yaygın olan bir adet, düşmana karşı zafer kazandıklarında veya üstünlük sağladıklarında tüm ahlak ilkelerini hiçe saymalarıydı. Fakat İmam Hüseyin aleyhisselam ve arkadaşları İslam dininden aldıkları derslerle böyle davranmamıştı. Tarihte etkileyici bir şahsiyet olarak bilinen İmam Hüseyin aleyhisselamın özelliği, İnsanları erdemli olmaya yönlendirmesidir. İmam, kibirlenmek ve başkalarına üstünlük taslamak yerine insanları güzel insani özelliklere yönlendirmeye çalışırdı. Kendisi ilahi rahmetin simgesi olan İmam Hüseyin aleyhisselam insanları severdi. Zaten onları zilletten ve esaretten kurtarmak için de kıyam etmişti. Şehit Üstad Murtaza Mutahhari şöyle yazıyor: Resulullah'ın düşmanlarının çektiği acı o Hazreti çok üzüyordu. Gerçi düşmanlar bunu anlamıyordu. İmam Hüseyin de düşmanların acılarına ve bedbaht olmalarına üzülüyordu. İmam bu insanların haydut gibi yaşamalarını istemiyor. Kufe'ye doğru ilerlerken herkesi sevgi ve şefkatle karşılıyordu. İmam çeşitli fırsatlarda muharifleriyle sohbet ediyor, haydut zümreden bazılarını hidayete erdirmeyi umuyordu. İmam şöyle buyuruyordu: "Ben Hüseyin, Resulullah'ın kızı Fatıma ve Ali'nin evladıyım. Ben sizlerle beraberim ve hanedanım sizin hanedanınızdır. Ve ben sizlere bir örnek sayılırım." Tarihte de birçok deneyim, bazı insanların çıkarcı zorbaları izleyerek batıldan yana hareket ettiklerini, ancak bilinç ve marifeti olanlar hak ve hakikati desteklediğini gösterir. Bu iki kesim tarih boyunca her daim her yerde birbiriyle açık gizli mücadele eder. Gerçi batıl ve asi ve despot güçler arada bir topluma musallat olmuştur. Ancak hiçbir zaman hakkı yok edememiştir. Zira yaratılış düzeninde hakkın asaleti söz konusudur. Hakla batıl masalı gölge ve nur masalıdır. Bu nur asil ve her daim vardır. Hatta gölge olduğu zaman nur bir süre görülmese bile asla yok olmaz. Yezid ordusu ile İmam Hüseyin aleyhisselam ve seyrek sayıda arkadaşlar arasında meydana gelen ve eşit şartlarda olmayan savaş, hak ile batıl arasındaki savaşın en bariz örneklerinden biridir. Ve tarih boyunca da türlü şekillerde devam etmiştir. Her yıl Muharrem ayı gelince bu eşit şartlarda olmayan savaş anılır. Böylece hak peşinde olanların yoluna ışık tutulur. Selam olsun Hüseyin'e, selam olsun Muharrem'e ki tüm alemi, tüm asırlarda hak ve hakikate davet ediyor. Evet değerli dinleyicilerimiz, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Korsan rejim İsrail'in Mersel Street gemisine yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tutması
ve İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine saldırması ve Hizbullah hareketinin hemen tepki vermesi
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta haber kaynakları 29 Temmuz'da Siyonist rejim İsrail'e ait olan Mersel Street adlı bir petrol tankeri Umman açıklarında bir İHA'nın saldırısına uğradığını, saldırıda geminin bir İngiliz, diğeri Romanyalı olmak üzere iki mürettebatı öldüğünü duyurdu. Bu olay hemen Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlama ve medya üzerinden propaganda yapma malzemesi oldu.
Siyonist rejim başbakanı Naftali Bennett, İran'ın Mersel Street gemisine saldırdığını ve büyük hata işlediğini, bunun cevabını alacağını ileri sürdü. Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab da korsan İsrail elebaşlarına eşlik ederek, Umman açıklarında yapılan saldırının perde arkasında İran'ın yer aldığını iddia etti. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken de arkadaşlarından geri kalmadı ve bir bildiri yayımlayarak İran'ı saldırıdan sorumlu tuttu. Blinken, İran'ın Mersel Street gemisine saldırısı topluca verilecek cevapla karşılık bulacağını da iddia etti. Bu iddialara tepki gösteren Rusya'nın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Yardımcısı Dmitry Polyansky, Tel Aviv ve bazı müttefikleri tarafından ileri sürülen iddiaların çelişkili ve tamamen tahminlere dayandığını belirtti.
İsrail ve hamilerinin bu tür açıklamaları İran yetkililerinin tepkisine neden oldu. Tahran yönetimi bu olayı Siyonist rejim ve Avrupalı ve Amerikalı hamilerinin bundan önce de ileri sürülen senaryoların tekrarı olduğunu belirtti. Korsan İsrail'in İran'ı askeri operasyonla tehdit etmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Siyonistleri her türlü ahmaklık konusunda uyardı. Hatipzade, rüzgar eken fırtına biçer hatırlatmasında bulunarak, İsrail'in bu tür şirret hareketleri Batı'nın kör desteğinden cesaret alarak gerçekleştiğini kaydetti. Hatipzade, İran'a karşı yapılacak her türlü ahmakça harekete en kesin biçimde karşılık verileceğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
İran'ın Mersel Street petrol tankerine saldırı iddiası ve denizcilik yasalarını ihlal etme suçlamaları, korsan rejim İsrail'in son iki yılda birçoğu Suriye yakıt taşıyan onu aşkın gemiye bölge denizlerinde saldırdığı bir sırada gündeme geliyor. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi Yardımcısı Zehra Irşadi ise bu konuda yaptığı açıklamada şöyle dedi. 17 Ocak 2021'de Suriye Başbakanı ülkesine gelen 7 tankerin saldırıya uğradığını açıkladı. İsrail rejiminin yaptığı bu saldırıların sonucunda Suriye'de ciddi yakıt sıkıntısı meydana geldi. 11 Mart 2021'de medya organları da Siyonist rejimin birçoğu Suriye'ye yakıt taşıyan onu aşkın gemi saldırıya uğradığını duyurdu. Yine 23 Nisan 2021'de Suriye açıklarında bir petrol tankeri İHA saldırısının hedefi oldu. Saldırıda 3 kişi öldü. Bu saldırı da İsrail'in işiydi. Tüm bunlar İsrail'in bölge denizlerinde maceracılığı ve istikrarsızlığa yol açan faaliyetlerin küçük bir bölümüdür.
Müzik. Geçen hafta Siyonist rejim İsrail'in hareketlerinden biri de çarşamba ve perşembe günlerinde Lübnan'ın güneyi ile işgal altındaki Filistin sınırlarında bazı bölgelere hava akını düzenlemesiydi. Korsan İsrail savaş uçakları 2006 savaşı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararnamesinden sonra ilk kez Lübnan'ın güneyinde bazı bölgelere saldırdı. Gerçi bu saldırılar Lübnan'ın güneyinde boşaltılan bölgelere yapıldığı için ölü veya yaralı geride bırakmadı ve ciddi hasara da yol açmadı. Ama yine de Hizbullah hareketinin ani tepkisine neden oldu ve böylece Hizbullah'ın göze göz politikası hemen devreye girdi.
Görünen o ki son günlerde bölgede direniş ekseni ve İran'a karşı provokatif açıklamalar, Korsan İsrail'in Kudüs Kılıcı adlı 12 günlük savaşta uğradığı ağır hezimet ve özellikle direniş karşısında güç dengesini kaybetmekten kaynaklanıyor. Bu rejim bir yandan İran İslam Cumhuriyeti'ni savaşla tehdit ederken, öbür yandan Lübnan'ın güneyinde boş arazileri bombalıyor. Bu uygulamalar Siyonist rejimin İran'da iktidar yapısında yapılan değişikliğin bölgede direniş ekseninin caydırıcı gücünü arttırması ve ayrıca işgal altındaki Filistin'de siyasi kargaşayı körüklemesinden derin kaygı duyduğunu gösteriyor.
Korsan rejim İsrail'in son dönemde hareketlere ruhsat edildiğinde bu rejimin yeni bir savaşa girebilecek gücü olmadığının bilincinde olduğu anlaşılıyor. Bu hesaplara dikkat çeken El Ahbar gazetesi ise bu yazısında şöyle diyor. Tel Aviv bölgede direniş gruplarının bir dizi tepkisine yol açacak bir maceraya atılmaktan korkuyor. Ancak bölge bu uygulamalarla bir güvenlik krizine ilerliyor. Bu krizin muhtemel sonuçlarını kestirmek İsrail açısından zor gibi geliyor. Washington'da böyle bir durumla karşılaşmak istemiyor.
Öte yandan gerçek Siyonist rejim kendi gücü hakkındaki hesaplarının bilincindedir. Fakat Lübnan direnişinin nasıl tepki vereceğini tahmin edemediği anlaşılıyor. Zira Tel Aviv, Lübnan'ın güneyine yaptığı saldırıda direnişten tepki gelmesini beklemiyordu. Fakat Lübnan direnişi Cuma günü Siyonist rejimin Şeb'a mezralarındaki mevzilerini onlarca 122 milimetrelik roket mermileriyle hedef aldı. İsrail medyası Lübnan'ın güneyinden 21 roket işgal altındaki Filistin'e doğru fırlatıldığını doğruladı.
Korsan İsrail'de yayınlanan İsrail Hayom gazetesi ise şöyle yazdı. Bir kez daha İsrail'in güvenlik kurumları tahminlerinde hesap hatası yaptı. Zira onlar Hizbullah hareketi İsrail'in Lübnan'a yaptığı saldırıya tepki vermeyeceğini zannetmişti. Onlar daha önce de Hamas hareketi Mescid-i Aksa olaylarına tepki göstermeyeceğini tahmin etmişti. İsrail medyası, Hizbullah hareketinin tepkisi İsrail'de güvenlik kurumları için sürpriz olduğunu yazdı. İsrail medyası ayrıca Başbakan Naftali Bennett'in Hizbullah hareketiyle doğrudan yüzleşmek ve sonuçta kabinenin düşmesinden korktuğunu belirtti.
İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesinin askeri uzmanı Amos Haril ise bu rejimin askeri istihbaratının fırlatılan roketleri öngörememesini eleştirerek İsrail ordusunun uygulamalarından sunduğu yorumların hiçbirini kabul edemeyeceğini belirtti. Siyonist uzman gerçekte Hizbullah hareketi yayınladığı bildiriyle Siyonist düşmanın her türlü saldırısına karşı Lübnan direnişinin karşılık vereceğini ilan ettiğini vurguladı.
Yine Yediyut Aharonot gazetesi yazarı şu ifadeleri kullandı. Hizbullah tarafından El Celilala bölgesine yapılan roketli saldırının sorumluluğunu üstlenmek İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ilk gerçek sınavıdır. Bu arada El Meyadin kanalı İsrail ordusu Hizbullah ile yüzleşmek ve savaşmak onların lehine olmadığını ve Lübnan çatışma hattına dönüşmemesi için çaba harcadıklarını açıkladığını duyurdu. Konuyla ilgili Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ'ın görüşlerini dinliyoruz.
Tehditler yeni değildir. Tehditler benim hatırladığım kadarıyla Batı basınından, Dünya basınından 2000'li yılların başlarından bugüne dek bu tür tehditler hep yapılmıştır. İşte sıcak Haziran yaşanacaktır, sıcak bir yaz önümüzdedir. Bu sene çok sıcak geçecektir şeklinde. Her an için hazırız, duracağız bu şekilde. İsrail tek başına İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik bir saldırıya cüret edemez, böyle bir teşebbüste, girişimde bulunamaz. Bu bir. İkincisi, Biden yönetimi Pasifik'teki gelişmelerden dolayı ve Rusya'nın da yayılmacı ve etkin yani dış politikasına dikkatle Orta Doğu'da yeni bir maşara yaşamak peşinde değildir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail çıkarları veya İsrail hesabına İran'la yeni bir sürtüşme ve yeni bir gerginlik yaratacağı kanaatinde değilim. Üçüncü bir hususta Amerika son iki hafta içerisinde defaatle biz İran'dan nükleer müzakerelere geri dönmesini, Viyana'ya geri dönmesini bekliyoruz. Yani biz anlaşma sinyalleri veriyorlar. Gelin konuşalım, anlaşalım. Zaten bildiğimiz kadarıyla anlaşmalar iki noktaya odaklanmıştır. Görüşmeler iki noktaya odaklanmıştır. O da devrim muhafızlarına yönelik ambargoların kaldırılması ve rehberlik makamına yönelik, bürosuna yönelik ambargolar kaldırılması. Bu konularda daha görüş ayrılığı var. Böyle bir hengamede bir savaşın ve bir saldırının çıkacağını umuyoruz. İkinci bir husus da Güney Lübnan'a yönelik yani bir saldırı, bu bir efendim mesela nabız yoklamasıydı. Hizbullah işte meşgul, Lübnan'da hükümet yok, ekonomik sıkıntılar var. Bunlar bunu da nazar itibara alarak böyle bir durumda biz bir saldırı yaparsak herhalde karşılık verilmeyecektir. Yani bu karşılığın aniden 24 saatten az bir süre içerisinde karşılık verilmesi gereken dersler ve mesajlar verilmiştir. Ve hemen ardından İsrail kabinesi biz gerginlik peşinde değiliz ve yeni bir cephe yaratmak istemiyoruz. Halkımız da hükümetimiz de savaş istemiyor. Peki halkın da hükümetin savaş istemiyorsa bu savaş çığırkanlığı veya işte saldıracağım, saldırıya hazırım. Bu ne ama geliyor. Burada bir imtihan verildi ve kendi aleyhlerinde oldu. Onlar ani bir cevabın verileceğini hiç beklemiyorlardı. 15 senelik yani bir sükunetten sonra Lübnan hava sahasının ihlal edilmesi ve karşılığında da İsrail hava sahasının yani roketlerle ihlal edilmesi. Burada denge unsuru söz konusu ve caydırıcılık söz konusu. Bu önemlidir yani savaş stratejisinde caydırıcı olmak. 2006 savaşından sonra yani bölgede bir denklem oluştu ve bir caydırıcılık oluştu o gündür bugündür. Lübnan'a yönelik yani bir caydırıcı unsur bu Hizbullah veya direniş eğer bir caydırıcı unsur haline gelmiş isem İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı hiçbir şekilde bunların böyle bir saldırıya cüret edecekleri kanaatinde değilim. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere bilhassa bu arada daha fazla rol ifa ediyor ama farklı beyanları işitiyoruz. İşte karşılığımız yumuşak olacak efendime söyleyeyim, acele etmiyoruz. Zaman münasip bir zamanda, münasip bir mekanda. Bakalım belki yani bu tehditler, nükleer müzakerelerin daha ciddi bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde başlatılmasına yönelik yani bir baskı unsuru da olabilir. Çünkü işte istihbarat raporları İran nükleer programında çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Haftalardan bahsediyorlar. Birkaç hafta içerisinde bir anlaşma sağlanamazsa olan olur şeklinde. Bütün bunlar yani bu bir psikolojik savaş doğrultusunda değerlendirmek lazım.
Sayın Burhanettin Dağ'a teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada www.parstoday.com üzerinden bizi takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir adresi üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor.
Bugün Hicri Kamere 1 Muharrem 1443. Bu sebeple Rezevi Türbenin bayrağı değişti. İstanbul'da Muharrem ayının ilk günü merasimi düzenlendi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Muharrem yas merasimleri ilahi büyük nimetlerden biri olduğunu söyledi. İslam İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeral Hüseyin Selami, düşman şüphe ve belirsizlik yaratarak işleri alt üst etmeye çalışıyor dedi. İran, Amerika ve İngiltere'nin asılsız iddialarını reddetti. Viyana merkezli uluslararası örgütlerde Rusya'nın daimi temsilcisi Ulyanov, Viyana müzakerelerinin önümüzdeki haftalarda yeniden başlamasını dört gözle bekliyoruz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya 1.1 milyar dolarlık borcunu ödemesini istedi. Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki yer dışında tüm yangınlar kontrol altında dedi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti. Terörist İsrail ordusu Gazze yakınlarında tatbikat yapıyor. Amerikan işgali çalıntı Suriye petrolünü taşıyan bir konvoyu Irak'a taşıdı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Bağdat bölgesel toplantısına katılma ihtimali söz konusu ve Abdülmelik el-Husi, Riyad'ın hac yasağının Allah'ın evini hakaret olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.